Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 27 Kasım 2018 Salı gününde dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündeme daha ziyade Rusya ve Ukrayna arasında Kerç Boğazı'nda yaşanan kriz damgasını vuruyor. Uluslararası topluma da mal oldu. Ukrayna donanmasının 3 gemisinin Kerç Boğazı'ndaki tehlikeli manevraları sonucu Rusya tarafından durdurulması uluslararası toplumun da gündemine oturmuş vaziyette. Tabii Batı Ukrayna'nın arkasında ama 2014'te rejim değişikliğinden bu yana yaşanan olaylar Kerç Boğazı'nda hiç bu kadar büyük bir gerilime yol açmamıştı. Ukrayna dün sıkı yönetim ilan etti Ukrayna parlamentosu. Gerçi kısmi ancak bir kararname daha kapsamlıydı. Kısmi bir şey çıktı muhalefet yüzünden Ukrayna içerisinde ama gündeme damgasını vuran konular oldu. Rusya'dan uyarılar var bugün. Birazdan detaylarını aktaracağım size. Suriye'den haberlerim var yine aynı şekilde. Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki yeni manevralarına dair bir takım iddialar gündeme gelmiş vaziyette. Amerika'dan, Avrupa'dan haberleri aktarmaya çalışacağım. Programın ikinci yarısında Ukrayna ile Rusya arasındaki bu Kerç Boğazı krizini biraz deşmeye çalışacağız. Donetsk'te yaşayan Evrensel Gazetesi yazarı Okay Deprem'e bağlanacağız. Kendisi yakın zamanda Kırım'daydı, Rostov'daydı, Rusya'nın güneyindeydi ve Donetsk'te de zaten Ukrayna'nın batı tarafını da, Kiev tarafını da yakından tanıyan, bilen, siyasetini takip eden bir gazeteci. Kendisinden krizle ilgili değerlendirmelerini, bilgileri ve yorumlarını almaya çalışacağız. Frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Yine Sputnik Türkiye'nin web sitesinden, internet üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından bizi dinleyebilirsiniz. Akşama 11 ile 12 arasında da tekrarımız var. Yine bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Rusya ve Ukrayna arasında Kerç Boğazı'ndaki kriz. Rusya Dışişleri Bakanlığı bu konuda nota verdi Ukrayna maslahat güzarına. Ve 3 Ukrayna gemisi Kerç Boğazı'nda tehlikeli bir biçimde girmeye çalışan, Rusya'nın ikazlarına yanıt vermeyen 3 gemiye el konulmuş durumda. Berdyansk, Nikopol ve Yeni Kapı gemileri. Hala ellerinde denizciler var yine aynı şekilde. Onların itirafları da yayınlandı. Provokasyon olduğunu söylüyor Rusya tarafı olup bitenlerin. Bu denizcilerin de ne olacağını henüz kimse bilmiyor ama Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Kremlin'in vazifesi değil yargı karar verecek bu konuda açıklaması yapmış durumda. Federal Güvenlik Servisi Rusya'nın Kerç Boğazı'na 3 Ukrayna gemisinin gerçekleştirdiği provokasyonla ilgili olayların kronolojisini yayınladı kendi açısından. Aslında Rusya sınır muhafızlarının daha önce Ukrayna gemilerine düzenli bir biçimde iletişim kurduklarını ama bu sefer taleplerin yerine getirilmediğini söylüyorlar. Kerç Boğazı'nın Karadeniz yönünden gemi trafiğine kapatılmasına rağmen giriş yapıldığı, tehlikeli manevralar Kerç Boğazı'nda yapıldığını söylüyorlar ve bunu da kara sularında Ukrayna gemilerinin uluslararası hukuku ihlal etmesi olarak nitelendiriyorlar. Kapsamlı bir kronoloji yayınlamışlar, nerede nasıl oldu şeklinde ve Kırım'ın da bir referandumla, yüksek katılımla Rusya'ya, Rusya Federasyonu'na dahil olduğunu anımsatıyorlar. Bu tehlikeli kapışma nereye varacak diye herkes biraz daha sakinleşmiş gibi gözüktüğünü de belirtmek lazım. Ama NATO Genel Sekreteri dün Brüksel'de NATO-Ukrayna Komisyonu'nun olağanüstü toplantısı vardı. Orada Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliğinin desteklendiği ve Ukrayna'ya ait gemi ve askerlerin bir an önce bırakılması çağrısı çıktı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırmıştı Rusya, Kerç Boğazı'ndaki durum görüşmek üzere. Ama Çin'in de desteğine rağmen 7 üye karşı oy kullandı. 4 üye evet, 4'ü de çekimser kaldı. Teklif kabul edilmedi. Rusya uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesi maddesiyle ilgili acil toplantı talebinde bulunmuştu. Tabii burada Azak Denizi'nin silahlandırılmasının Amerika Birleşik Devletleri tarafından ısrarla körüklendiği görüşü dile getiriliyor. Amerikan temsilcisi Nikki Haley ise bu konuda Rusya'nın bir provokasyon yaptığı iddiasını gündeme getirdi. Yaptırımlar yine Ukrayna yüzünden Rusya'ya uygulanıyordu. Trump ise biraz daha tonu yumuşak tavır aldı. Bu konuda ilk yorumunda yaşananları sevmiyoruz, umut ediyorum sorunlar çözülecek dedi. Avrupa'nın da çok hoşnut olmadığını biliyorum. Konu üzerinde çalışıyorlar, birlikte çalışıyoruz demekle yetindi. Almanya tabii burada asıl faktör. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklama geldi. Onun da tonu çok düşük. Her iki ülkeyle de ilişki var. Geleceğe taşımak umudundayız. Sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz dedi. Tabii Türk akımından sonra Ukrayna'nın doğalgaz konusundaki pozisyonu da sarsılmış durumda. Türkiye Ukrayna tezlerini destekliyor olsa bile pratikte attığı adımlar, Rusya'yla birlikte attığı adımlar Kiev yönetiminin çok hoşuna gitmiyor. Şimdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması var en son. Uluslararası ve iç hukuk çerçevesi Rusya Kerç Boğazı'nda hareket etti. Kara sularına yönelik tecavüze karşı bir tepki verdi. İhlal söz konusu diyor ve dolayısıyla da yapılanların saldırı olamayacağını söylüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı bütün bunların Ukrayna'daki iç sorunlardan dikkatleri başka yerlere çekmenin amaçlandığını söyledi. Tabii seçimler var Mart sonunda. Devlet başkanlığı seçimleri. Poroshenko'nun oy oranları çok düşük hakikaten. Ve bütün bunların aslında Ukrayna siyaseti için dizayn edildiği, planlandığı bu provokasyonun Rusya tarafının görüşü. Aynı şekilde dün Ukrayna parlamentosu toplandı ama Poroshenko'nun istediği kadar sıkı bir sıkı yönetim yasası çıkmadı. Belli yerleri kapsayan, belli eyaletleri kapsayan bir çerçeve oldu ama bu da insanların hakikaten yaşamlarını etkileyecek, haklarını etkileyecek. Çünkü savaş hali gibi bir durum yarattılar. Oysa 2014'te parlamento darbesine aşırı sağcıların desteğiyle giden süreçte bile sıkı yönetim ilan edilmemişti. Dolayısıyla böyle bir durum var. Putin'in uyarısı yine Almanya'nın müdahale edip Ukrayna'yı pervasız eylemlerden vazgeçirmesini umduğu şeklinde oldu. Onu belirtmek lazım. Ukraynalı milliyetçiler nitekim Kiev'in ardından Rusya'nın Harkov konsolosluğuna saldırı düzenlediler. Azov Tugaylar açıklama yaptı. Sıkı yönetimden memnun olduklarını belirtti ki insanların haklarını kısıtlayacak bir şey. Ve Ukrayna'daki muhaliflerde, parlamentodaki muhaliflerde Yüksek Rada Vekili Oleg Liashko'nun açıklaması var örneğin. Rusya meselesini bahane ettiği Poroshenko'nun ve Ukraynalıların haklarını ellerinden aldığı yönünde bir oldu. Ve zamanlamasının bütün bunların tesadüf olmadığı, Amerika'nın orada bir NATO üssü kurdurmaya teşvik ettiği Ukrayna'nın bilgileri geliyor. Kerç Boğazı'ndaki bu gerilimle ilgili olarak. Bir de Rusya'nın Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı daimi temsilcisi Alexander Lukashevich'in Ukrayna ordusunun Donbas'ta kimyasal saldırı provokasyonu hazırlığı içinde olabileceği iddiasını aktarmak istiyorum size. Evet, Suriye'den başlıklara geçelim. Devlet Başkanı Beşar Esad Kağan'a yeni isimler atadı. İçişleri Bakanlığı en önemlisi bunların içerisinde. Muhammed Çağar yerine Muhammed Halit Rahmun getirilmiş vaziyette. Turizm, eğitim, su kaynakları, iş ticaret, yüksek eğitim, sanayi iletişim bakanlıkları, bayındırlık bakanlıklarına yeni isimler. Şam'a yeni bir vali atandı. Bir de Ulusal Uzlaşma Kurumu diye bir kurum tesis edildi. Dikkat çekici bir şey bu. Suriye'nin kuzeydoğusunda ise Amerika öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Deir ez-Zor bölgesinde Ebu Hasan köyüne bir hava saldırısı yaptığı, çok sayıda sivilin hayatını yitirdiği yolunda haberler var. Suriye ile ilgili Türkiye sınırında Amerika'nın kurmak istediği gözlem noktalarıyla ilgili de bir iddia var. Ankara'nın PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü, YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye güçlerinin kontrolündeki bölgenin Türkiye ile sınırına gözlem noktaları kurma planı çerçevesinde bir takviye birlik yapılacağı, onların da burada Amerika ile birlikte duracağı yolunda Amerikalılar İran'ı da bölgeden çıkartmaktan bahsediyorlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son dönemde temaslarda bulunmuştu. Amerikalı mevkidaşlarıyla da görüşmüştü ve bu adımdan duydukları rahatsızlığı dile getirmişti. Dün de aktarmıştım size. Kaçıkçı vakasında Muhammed Bin Salman Bahreyn'in ardından Mısır'a geçti. Suudi Veliaht Prensi Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Bütün dünyada neredeyse, ama kimse pratikte adım atamıyor Suudi Kraliyeti'nin ehemmiyeti nedeniyle. Arap ülkeleri turuna çıktı, Mısır'a gitti. Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi tarafından karşılandı. Muhalifler ise Muhammed Bin Salman'a tepki gösteriyorlar. Aynı şekilde Tunus ziyareti de gündemde ve sivil toplum kuruluşları, özellikle gazeteciler, çok güçlü Tunus'un sivil toplum kuruluşları, basın organları, siyasiler tepkiler gösteriyorlar. Testere Salman Tunus halkına kışkırtmada bulunuyor. Bu şekilde Tunus'ta bir devrim gerçekleştirildi deniliyor. Prensiplerine karşı bir kışkırtma bu ziyaret diyorlar. Tabii Muhammed Bin Salman'a tepkiler Tunus'ta bu kadar yoğun olması, bir de eski diktatör Bin Ali'nin Suudi Arabistan'a 2011'de bir uçağa bindirilip gönderilmesi, sığınma verdiğini de anımsatmak gerekiyor. Ama öte yandan tabii Suudi Arabistan'ın Tunus'ta bir şekilde mali yardımları da söz konusu olabilir. Böyle dikkat çekici tartışmalar gerçekleşiyor bu ziyaret çerçevesinde. Bir de Arjantin'de G20 zirvesi var ve Muhammed Bin Salman katılacak diye açıklama vardı. Kasım sonu 30 Kasım 1 Aralık tarihlerinde Arjantin mercek altına almış Suudi Veliaht Prensi'ni. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün sunduğu dosya var hakkında, onu incelemeye almış vaziyette, onu anımsatalım. Gerçi liderler görüşecekti Muhammed Bin Salman'da G20 vesilesiyle. Trump görüşebilirim demişti, Rusya lideri Putin görüşebilirim demişti. Arjantin'in küresel yargı yetkisi diye bir yetkisi var. Bu çerçevede herhangi bir gelişme olur mu, hep birlikte göreceğiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da aynı şekilde Veliaht Prens görüşmek istedi. Erdoğan bakarız dedi. Cumhurbaşkanı bakarız dedi diye açıklama yaptı en son. Türkiye çok rahatsız tabii Suudi Arabistan'ın bu cinayetten, Suudi idaresinin ya da Veliaht Prensi'nin sıyrılma ihtimalinden. Kendisi Çavuşoğlu cinayetin, yani Kaşıkçı'nın 7 dakika içerisinde öldürülmesiyle ilgili kayıtları da dinlediğini tekrar aktarmış. Alman medyası Süddeutsche Zeitung'a verdiği demeçte. Amerikan Kongresi hala Suudi Veliaht Prensi nedeniyle Suudi Arabistan'a yaptırım uygulayabilir deniliyor. Bir de Trump'ın damadının Amerika'nın Suudi Arabistan'a silah satışı rakamlarının şişirilmesini istediği yolunda ABC News'un 2 Amerikalı yetkili ve 3 eski Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberi olduğunu aktaralım. Damat Kushner'in Suudi Veliaht Prensi ile yakın dostluğu da bilinen bir şey. Son olarak da Amerikan medyasının gündemine bu düşmüş vaziyette. Bu kadar yakınıyorlar tabii, ama Britanya Suudi Arabistan'la yeşil bayrak, ortak askeri hava tatbikatının düzenlemeye başlamış durumda. Bir yandan da askeri ilişkileri devam ettiriyorlar. Yemen Savaşı aynı şekilde çağrı yapsalar bile devam ediyor. Türkiye'deki soruşturmanın da devam ettiğini dün aktarmıştım. Yalova'da yerli işbirlikçiyle ilgili bir arama yapıldığı böyle bir haber gelmişti. Şüphelilerden biri Yalova'da yaşayan bir Suudi ile iletişim kurmuş, başsavcılığın verdiği bilgiye göre bu soruşturmanın da devam ettiğini buradan anlıyoruz. Başka bilgiler de muhtemelen gelebilir. Orta Doğu'dan diğer başlıklar, İran Petrol Bakanı Fransız Total şirketinin Güney Pars sahasının 11. fazını geliştirme projesinden çekilmesi sonucunda Çin'in CNPC şirketinin Total'in yerini aldığını duyurmuş. Avrupalılar bu İran nükleer anlaşmasının Amerika tarafından çöpe atılması yüzünden İran piyasasını kaybediyorlar. Son haber bu. Bu arada Wall Street Journal gazetesinde de Fransa ve Almanya'nın İran'la nükleer anlaşmayı, bu arada İran çekilebilir deniliyor nükleer anlaşmadan, İşte bunlara engel olmak için ticaret akışını, para akışını, ödeme akışını devam ettirecek yeni bir ödeme sistemi üzerinde çalıştıkları yolunda haberi var. Wall Street Journal'ın, onu da aktarayım. Türkiye-AB ilişkilerine dair Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Geçen hafta Avrupa Birliği heyetiyle toplantı yapılmıştı. Diyalog, siyasi diyalog toplantısı. Çavuşoğlu gezi protestolarına değinmiş. Fransa'daki olaylar, Fransa'da sarı yelekliler, Le Pen'in tabanı daha ziyade ama her kesimden insanın katıldığı belirtiliyor. Orada çok kötü bir manzara ortaya çıktı tabii ki. Polisin sert müdahalesi. Çavuşoğlu ona atıf yapmış ve barışçı değil, vandalizm var demiş. Hani bizde de gezi vardı diye benzetme yapmaya çalışmış. Avrupalılara biraz yakınmış açıkçası. Osman Kavala'nın gibi insanların hala iddianamesiz tutuklu tutulmasından tutun da işte Avrupa Birliği ile insan hakları konusundaki sıkıntılı başlıklara dair mesajlar vermeye çalışmış. Almanya'da Merkel siyasetten çekilecek tabii, kendisine büyük saygımız var, her konuda anlaşamasak da demiş. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yolunda AİHM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını yorumlarken de pek çok ülke AB ülkesi uygulamıyor diye bir gerekçe sunmuş. Çok Avrupa tarafında bu röportajın bir yankısı olacak mı göreceğiz. Efendim, Türkiye Katar Emirliği'ni ağırladı Cumhurbaşkanı dün İstanbul'da. Yüksek Stratejik Komite toplantısı vesilesiyle görüştü Katar Emiri Temim Bin Hamed El Sani ile. Kara gün dostu dedi Cumhurbaşkanı kendileri için, ki Körfez'den sıcak paraların adresi olarak, Türkiye'ye gelen paraların adresi olarak gösteriliyordu, onu aktaralım. Kerkük'te, Irak'ta Osmanlı döneminde yaptırılmış 200 yıllık tarihi çarşı, önemli ticaret merkezi Kayseri Çarşısı, gece saatlerinde yangın çıkmış, kundaklama sonucu çıktığı sanılıyor. Kerkük Türkmenleri, daha çok esnafı onlar oluşturuyorlar ve sabotörlerden ve kendi kültürlerinin silinmeye çalışıldığından söz ediyorlar. Bundan şikayet ediyorlar. Onu aktarayım. Brexit, Avrupa Birliği onayı almıştı pazar günü AB zirvesinde. Şimdi top Britanya'da ve Britanya Başbakanı Theresa May parlamentodan geçip geçmediğinden emin değil, anlaşmaz geçmezse ne olacağını kimse bilmiyor diye konuştu. Parlamentoda destek istedi Brexit anlaşmasına ama tabii İşçi Partisi lideri, muhalefet lideri Jeremy Corbyn anlaşmayı eleştirdi. Oylamanın 11 Aralık'ta yapılacağını belirtelim. 650 sandalyeli İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda Muhafazakar Parti'nin 315 vekili var. Ama tabii kendi işlerinde de sıkıntılı durumlar olduğunu belirtelim. Evet, Fransa'da ülke ekonomisini protestolar, ülke genelinde 17 Kasım'da başlayan akaryakıt zamları protestoları etkilemiş vaziyette Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire basın toplantısı yaptı ve açıklamalar yaptı bu konuda. 10 günde kasap, fırın, kuaförlerin ciro kaybı %60 ile 70 arasında diyor. Hakikaten büyük şiddet olayları patlak verdi. Emmanuel Macron'un bugün açıklaması var. Şiddet kabul edilemez şeklinde açıklama. Tabii başka yerlerde olunca çok da rahatsızlık duymuyorlar. Onu da anımsamak gerekiyor. Bir Amerika'dan başlıklarım var. Trump kendisine, biliyorsunuz ne kadar çok kendisini seviyor sürekli olarak. Dosta düşmana da isim takmasıyla tanınıyor. Literatüre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için hatırlarsınız roket adam diyerek geçmişti. Beşar Esad için hayvan Esad demişti. Hillary Clinton için üçkağıtçı dolandırıcı demişti. Kendisine de Başkan T'yi layık görmüş. Yakınlarda şükran gününde en çok kendime şükran duyuyorum demişti kendisi. Ve petrol fiyatlarında düşüş konusunda kendisine teşekkür eden tweetler atmış ve petrol fiyatlarının düşmesi ne kadar muhteşem, teşekkürler Başkan T yazıyor. Başka konularda da yazmış, yani hakikaten akıl sıralır gibi değil. Bir de gençliğinde kendisini Elvis Presley'e benzettirmiş, fotoğrafları da yayınlanıyor, herkes üzerine yorumlar yapıyor. Trump'ın bir atağı da CNN'e rakip bir uluslararası haber kanalı ağı kurmayı planlıyormuş. Yani devlete bağlı olacak. Bu tabii Amerikalılar için çok acayip bir şey. Zaten devletin âli çıkarlarını da ana akım korur ama Trump'tan çok hazzetmiyorlar. Şimdi ne olacak? Amerika'nın yandaş medyasını mı oluşturacak diye tartışmalar başlamış durumda. Trump bu arada kendi hükümetinin 13 ajansının hazırladığı küresel ısınma raporu içinde inanmıyorum demiş. Artık böyle. Dünyada bu işler bu kadar kolay. İnanmıyorsun, oluyor bitiyor. Güneyde ise Meksika sınırında 1000 yaklaşık göçmen Amerika'ya girmeye çalışıyorlar. Gazlarla, göz yaşartıcı gazlarla engellendiler. Hala devam ediyor gerilim. Meksika'da onları sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Bu gerilimin de devam ettiğini aktarmak istiyorum size. Trump tabii göçmenlere kadın çoluk çocuk gaz kullanılmasını da savunan açıklamalar yapmıştı. Onu da anımsatayım. Efendim, Çin'de dün aktarmıştım size, bilim insanları anne karnındaki ikiz kız bebeklerin DNA'larını değiştirerek dünyada ilk kez insan geni üzerinde değişiklik yaptığı ortaya çıkmıştı. İşte Çin hükümeti bu işlemle ilgili soruşturma başlatmış. Bu gen mutasyonu hakikaten tehlikeli bir şey. İşte ne bileyim, insanları iyi koşuculara dönüştürebilirsiniz. Ama bu kadar oynadığınız zaman başka sıkıntılar çıkacak. Ahlaken de tıpta çok tartışmalı bir mesele. Şimdi hastaneye de ulaşmışlar bu gen değiştirme işleminin gerçekleştiği öne sürülen Shenzhen Kadın ve Çocuk Hastanesi'ne. Onlar hayır, bizim hastanemizde yapılmadı diyorlar ama adı geçen doktorlardan iki tanesi de hastanede çalışıyor. Böyle bir sıkıntılı durum var. Güvenli değil diyenler de eksik değil. Tasarım bebekler ortaya çıkabilir bütün buradan. İnsanlık açısından da çok sıkıntılı bir başlık olduğunu belirtelim. Dolayısıyla da Çin derhal olaya el atmış ve gen değiştirme işlemiyle ilgili soruşturma başlatıldığını Çin Ulusal Sağlık Komisyonu duyurmuş vaziyette. Hal böyleyken NASA'nın uzay aracı, dün akşam herkes soluksuz izledi, Mars'a sorunsuz indi. Mars kaşifi InSight, Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yaptı. İlk fotoğraflar da geldi. Canlı yayınlandı Twitter üzerinden, ben de heyecanla takip ettim. İlk çektiği fotoğrafta NASA'ya gönderildi. 6 yıl sonra ilk araç bu. Tabii bu bütün bunlar çok iyi ama bir yandan da uzayın giderek askerileştirildiği bir, yani dünyadaki gerilimlerin uzaya yansıtıldığı bir döneme de giriyoruz. Onu da anımsatmak gerekiyor. Böyle başka gezegenlere el atmak çıkarlar haricinde tamamen insanlığın hayrına da olmuyor. Onu da anımsatalım. Efendim, bir Kırım şarkısıyla, Kırım Kızı, Kırım Tatar şarkısıyla bir ara verelim. Az sonra Okay Deprem'le Kerç krizini, Ukrayna'yı, Rusya'yı, Türkiye'yi konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Kaçayım. alıp seni kaçayım.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Okay Deprem var. Evrensel Gazetesi yazarı Donetsk'te oturuyor. Hoş geldin yayınımıza Okay.
Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Okay, şimdi Ukrayna ve Rusya arasında gerilim Kerç Boğazı'ndaki son olayla yeniden hat safhaya yükseldi. Ukrayna parlamentosu dün sıkı yönetim ilan eden bir karar aldı. Uluslararası topluma taşındı mesele ama Rusya bir oldu bittiye izin vermeyeceğini söylüyor. Ve Ukrayna'nın da bütün bunları aslında kendi içerisinde Mart ayındaki seçimler gerekçesiyle bir provokasyona gittiğini söylüyor, iddia ediyor. Öncelikle oradan resim nasıl görülüyor diye soracağım. Çünkü Donbas cephesinde de bir hareketlenme olabileceği düşünülüyordu. Neler olup bitiyor? Sen orayı yakından bilen, Ukrayna tarafını, Rusya tarafını, Donbas'ı yakından bilen bir insan olarak takip ediyorsun olayları. Nedir durum orada?
Açıkçası Donbas'ta genel anlamda çok büyük bir hareketlilik var sayılmaz. Yani olumsuz anlamda tabii öncelikle. Esas yani keşmekeş tabiri caizse ve hadiseler dizisi tabii Ukrayna'nın kendi içinde. Yani Donbas kısmı dışında kastettiğim eski Ukrayna, Kiev merkezli. Açıkçası burada bir bekleme havası hakim. Yani tabii ki bir yandan... 3 gün evvelki provokasyon ve işte gemilerin, savaş gemilerinin karşı karşıya gelmesi Kerç Boğazı'nın ardından sınır boylarında cephe hattının bir takım yerlerinde bir takım hareketlilik oldu. Ukrayna tarafından açılan ateşler kaydedildi. İşte Donetsk çeperinde Amokyeva, Stara Mikhailovska veya Zaytsevo taraflarında, Lugansk tarafında da oldu, Pervomaysk ve Sverdlovsk gibi yerlerde. Ancak genel anlamıyla çok ciddi bir yükseliş var denemez bu anlamda. Topyekun bir saldırı veya Ukrayna tarafından bir harekat. Dolayısıyla buradaki durum, yani en azından Donbas tarafından bakıldığında daha çok Ukrayna'nın kendi içindeki gelişmeleri takip etmeyle sınırlı. Ve tabii Rusya'nın... Evet. Vereceği cevap ve göstereceği reaksiyon la sınırı şu an itibariyle durum.
Peki şimdi bölgeyi çok iyi biliyorsun, Kırım'ı çok iyi biliyorsun. Daha yakın zamanda oradaydın. Kerç Boğazı'ndaki durumu nasıl anlamak, nasıl okumak lazım? 2003 deniz hukukundan bahsediliyor ama tehlikeli manevralar yapması Ukrayna'nın. Ukrayna'daki siyasi durumu soracağım önce ama bir Kırım ve Kerç bağlamında sormak istiyorum. Kırım'da bu nasıl karşılanmış olabilir? Nasıl okumak lazım Ukrayna'nın bir anda tehlikeli manevralar yapan bir takım teknelerini o bölgeye yollaması? Orada nasıl gözüküyor?
Evet, açıkçası şöyle gerçekleşti olay. 3 Ukrayna gemisi, ki bunların ikisi ufak ölçekte de olsa kruvazör, yani savaş gemisi statüsünde ki araçlar Odessa limanından çıkmak suretiyle Kırım Yarımadası'nı boylu boyunca takip etmek suretiyle Kerç Boğazı'na doğru yaklaşıyorlar. Ve geçer geçmez de tabii bu karşı karşıya geliş, konfrontasyon gerçekleşiyor. Şimdi her şeyden önce şunu görmek lazım. İki taraf açısından bakıldığında duruma. Şimdi, Ukrayna tabii Kırım'ı halen Rusya'ya kabul etmiyor. Kendi toprağı sayıyor. Burada hareketle de bir nevi tabii ki Kırım'ın karasularını kendi karasuları olarak kabul etmiş oluyor. Yani öyle kabul edilmesini savunur pozisyonda duruyor. Dünyadan onu bekliyor. Keza hatırlayalım ve bildiğimiz gibi Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı dünyası hala Kırım'ı Ukrayna'nın kabul ediyor. Öyle ilan ediyor. Şimdi dolayısıyla burada bir prensiben bir çatışma, bir ihtilaf söz konusu. Ama Rusya'dan bakıldığında ise ve de facto durumu hareket edildiğinde ise yani pratik durumdan, pratik gerçeklikten Kırım Rusya'nın referandumla meşru bir şekilde Rusya'ya dahil olduğu 4 sene evvel hatırlayacağımız üzere. Şimdi burada hareketle bakıldığında sol tarafta yani gemilerin Kerç Boğazı'na girdikten hemen sonra hareket ettiği güzergahın sol tarafı diğer bir ifadeyle batısı Kırım ve tabii ki Rus karasuları. Sağ tarafı yani doğusu ise bu sefer zaten doğal olarak eskiden de Rusya'nın olan Taman Yarımadası dediğimiz Rus ana kıta sahanlığı. İki tarafta kısacası Rusya'nın. Şimdi iki tarafta Rusya'nın olunca otomatikman tüm Boğaz %100 istisnasız Rusya'nın olmuş oluyor. Bu görüşten hareketle veya de facto gerçeklikle evet. Hareket ettiğimizde buna göre tabii Ukrayna'nın savaş gemisi dahil her tür gemisini geçirme hakkı mevcut. Ancak burada bir noktada virgül var. Zaten mesele de orada başlıyor. Bu gemiler geçer geçmez henüz hatta geçmeye başlamadan evvel Boğaz'ı ki yine anımsayacağımız gibi bu sene zarfında Boğaz üzerinden Boğaz'ı başlı başına boydan boya kat eden bir köprü açılışı yapılmıştı. Rusya buraya bir köprü inşa etmişti. Kısacası Karadeniz ve Azak Denizi'ni bağlayan o Boğaz'ı şu an tamamen bir köprüyle kapalı bir nevi ve Rusya'nın tabii kontrolünde. Ancak geçişler oluyor sonuç itibariyle Ukrayna gemilerinin ister ticari ister evet. Savaş gemisi olsun. İşte bu gemiler, bu üç bahsettiğim gemi geçer geçmez birincisi Rus tarafın herhangi bir sinyal göndermiyorlar, bir bilgilendirmede bulunmuyorlar. Yani savaş gemisi olmalarına karşın ki bu özel statülerden kaynaklı olarak bunu yapmak mecburiyetindeler. İşte gemiler sinyal göndermiyorlar. Dahası da Rusya yine de bir frekans atıyor Rus tarafı yani sahil denetleyen Rus kuvvetleri ve ilgili FSB dediğimiz işte Federal Güvenlik Servisi ilgili birimleri. Bağlantı kurma Ukrayna gemileriyle ilgili gemiler ile ve mürettebatla bağlantı kurma çabaları Ukrayna tarafından kaynaklı olarak sonuçsuz kalıyor. Hı hı. Yani diğer bir ifadeyle söz konusu gemiler ve mürettebatı bu irtibat kurma girişimlerini reddediyorlar, kendileri kapatıyorlar. Bir diğer ifadeyle problem buradan başlıyor. Bu birincisi. Evet. İkincisi ise bu savaş gemileri çok yakın mesafeden geçmek kaydıyla yani adeta provokatif bir güzergah izlercesine ve namluların da Rus tarafını açıktan belli edercesine doğrultmaları da bu dolaylı provokasyonu doğrudan bir nitelik kazandırıyor ve olayları evet. iyice kızıştırıyor. Evet. Dolayısıyla buradan hareketli tabii bir bu konfrontasyon meydana geliyor.
Evet. Peki Okay, sen Kırım'daydın çok yakın zamanda, sonbaharda yanılmıyorsam. Oradaki hava nedir? Yani referandumla Rusya Federasyonu'na katıldılar. Kendileri talep ettiler ki 2014'te o sancılı süreçte Kiev'de aşırı sağcı yönetimin işleri ele alması, Azov Tugayları dahil bir takım banderist grupları bölgeye sevk etmesi sonrasındaki siyasi karışıklıkta ortaya çıkan bir durumdu. Kırım'daki durumu da bir özetleyebilirsin. Sen sonra Ukrayna'daki siyasi gelişmeleri de sormak istiyorum.
Evet, yani Kırım tabii biraz gergin şu son olayla birlikte. Çünkü açıkçası 2014 referandumdan itibaren şu ana kadar en büyük provokasyon oldu bu. Yine hatırlayalım, daha evvel bunun gibi deniz üzerinde olmasa da kara üzerinden, sınır boylarında Ukrayna tarafından belli tarihler olmuştu. Bir takım ajan faaliyetleri, istihbarat girişimleri veya bir takım terör hadiseleri örgütlemeye dönük girişimler tespit edilmişti Rus bakanlarınca. Ancak bu tabii üzerine tuz biber ekti. Benim orada olduğum dönemde, yani bunun öncesinde oluyor tabii. Hatta Kerç'te yine hatırlayacağımız gibi o bir okul hadisesi meydana gelmişti. Bireysel bir terör eylemi. Ondan da evvel oradaydım. Yani durum oldukça genel itibariyle sakindi. Ancak yani sakin de diyorum tırnak içinde. Buna rağmen düşünün ki Kerç Boğazı'nı geçer geçmez, yani Kerç'ten özellikle Feodosya yöne giderken batıya doğru sol tarafta düşünün. Bu hep Türkiye'nin de gündeminde olan S-400'leri biliyoruz. S-400'lerin doğrudan yol üzerinde ve namluların da diyelim Ukrayna tarafını doğrultacak şekilde gözlüyorsunuz hemen yolun kenarında. Yani böyle bir teyakkuz havası hakim. Evet. Şimdi epey bir yani neredeyse tüm Kırım Yarımadası'nın güney taraflarını kat etmiştim. O seyahatimde oldukça yani önlem anlamında asker hareketlilik olarak daha sık eskiye göre tabii kıyaslanmaz bir hava gözledim. Ama nüfusa gelince yani Kırım halkının evet. bu olaylar nezdindeki Hareturi üyesi ve bakışı. Tabii ki çok yüksek oranda Rusya'ya bağlandıkları, bizzat kendi inisiyatifleri ve arzularıyla referandumun bağlandıkları ve şu anda vatandaş oldukları Rusya Federasyonu destek söz konusu değişmedi bu. Ha, belki belli oranlarda oynama olmuştur. Çünkü referandumda çok yüksek bir oranda oy biriyle bu karar alınmıştı Rusya'ya bağlanma doğrultusunda. Rusya'nın kendi içindeki bir takım iç politik gelişmelere bağlı olarak tabii ki iktidara verilen destek düşer artı. Ama kesin olan bir şey var ki Ukrayna-Rusya konfrontasyonu gerginliğinde özellikle böyle bir olay neticesine gerçekleşen bu tarz olaylarda kesinlikle tartışmasız, yani bunu teorik olarak da söyleyebilirim. Ben o an itibariyle orada olmasam bile Kırım halkının ezici çoğunluğu Kırımların Rusya'ya destek veriyordur, verir.
Evet.
Ve veriyor Rusya Federasyonu, Rusya'nın pozisyonunda. Ya tabii ki bu Rusya'nın pozisyonu derken aslında kendi pozisyonları. Çünkü tabii kendilerini referandumda Rusya'nın bir parçası adettiler ve evet, öyle görmek istediklerini beyan ettiler. Dolayısıyla şu an Kırım'da herhangi bir oylama, evet, yapılsa tüm kamuoyu yoklaması veya yeni bir referandum hatta tabii ki Kırım Rusya'nın sonu çıkar çok büyük oranda. Evet. Dolayısıyla bu da otomatikman bu olay bağlamında şunu gösterir, şu anlama gelir. Kırım çevresinin karasuları Rusya'ya ait. Dolayısıyla Kerç Boğazı'nın hem kontrolü Rusya'nın hem de toplamda Rus karasuları. Bu bakımdan Ukrayna, evet, gemileri de ister Kerç Boğazı olsun ister Kırım'ın tüm diğer tarafları içinde olsun. Bu gibi durumlarda Rus taraflarını bilgilendirmek durumdalar veya bilgilendirmeseler dahi en azından karşı taraftan gelecek frekansları, girişimleri irtibat kurmaya dönük engellemek, bloke etmemek yükümlüler. Yani aradaki, evet, irtibatı kesmemekler.
Evet. Peki işin Ukrayna tarafına gelirsek, şimdi seçimler öncesinde bir anda böyle bir olay ortaya çıkması provokasyon olarak algılandı ve sıkı yönetim geldi. Ukrayna halkının haklarını kısıtlayabilecek. Şimdi 2014 senesinde Ukrayna'da bir parlamento darbesi gerçekleştiğinde dahi bir sıkı yönetim olmamıştı. Gerçi sonra çok şey ortaya çıktı. Keskin nişancıların nasıl kiralandığı, bu işin içerisinde kimlerin olduğuna dair özellikle Batılıların da rol oynadığı bir süreç yaşandığı anlaşıldı ama nihayetinde Poroshenko yönetimi o dönemde bile, o dönemdeki yönetim bile daha doğrusu sıkı yönetim ilan etmemişti. Sen ne dersin? Hakikaten niçin şimdi birdenbire Kerç Boğazı'nda böyle bir şey yaşanıyor? Bütün bunların Ukrayna'daki siyasi durumla, Poroshenko'nun anketlerde oylarının düşmesiyle, Mart'taki seçimlerle, gerçi galiba parlamentoda bir direniş olduğu için kısmi olabildi. Bu belli bölgeleri içeren bir sıkı yönetim devreye sokuldu ama bu bütün bunlar nasıl yorumlanıyor orada?
Evet, şimdi birincisi pek çok politoloğun, siyaset bilimcinin, hatta Ukraynalı siyasetçinin dahi yorumu, ilk yorumu şu yönde. Bu karar alınmasının perde arkasını okuma anlamında Ukrayna hükümetinin bu işi kendi başına planlayamayacağı, bu provokasyonu kesinlikle Ukrayna'nın kendi, hani tabiri caizse, başının altından çıkamayacağı, Ukrayna'nın çok lokal, anlık diyelim, kendi iç dinamikleriyle belirlediği, yönlendirdiği bir provokasyon olmakta uzak olduğu, bunun tersine oldukça uzun erimli, uzun vadeli bir stratejinin parçası olarak tırnak içinde Ukrayna'yı destekleyen, Ukrayna'nın batılı finansörleri, sponsorları, arkasındaki siyasi güçlerin, devletlerin tabii ki önemli oranda planlaması, biraz hani diğer bir ifade, yürü ya kulum demesiyle bu işin gerçekleşti. Çünkü hatırlayalım yine, epeydir bir Azak Denizi içerisinde Berdyansk kentinde bir askeri üs, NATO destekli bir askeri üs kurulması planı da söz konusu. Belki Amerikan üssü olacaktı projeye, plana göre. Belki doğrudan NATO. Nitekim hatta ironik şekilde bu gemilerden, yakalanan gemilerden, ki hala onlar bekletiliyorlar Kerç limanında FSB, hı hı, tarafından, yani Rus makamlarınca, sahil kuvvetlerince el konmuş durumdalar ve soruşturma devam ediyor ilgili. Bir tanesinin ismi Berdyansk. Yani işte Azak Denizi'nin ilgili kenti adını taşıyor. Hı hı. Şimdi Poroshenko niye buna ihtiyaç duydu? Niye dediğiniz gibi 4 sene zarfında bu iş hiç gündeme gelmedi? Savaşın en kılıç işi olduğu devrede dahi 2014-15 döneminde. Çünkü Poroshenko'nun hiçbir zaman popülaritesi, kamuoyu nezdindeki saygınlığı bu kadar dip yapmamıştı, bu kadar zedelenmemişti. Bu şu anki düşük oranlara inmemişti. Düşünün ki şu anda kamuoyu yoklamalarında Poroshenko'nun, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko'nun halk nezdindeki destek oranı %5. Yani hani dünya çapında rekor olarak değerlendirilebilecek bir oran. Yani neredeyse hiçbir desteği yok. Kendisi devlet başkanı ama meşruiyeti yok anlamına geliyor bu. Dolayısıyla böyle bir dönemden geçtiği için şu anda açıkçası iktidarını sürdürmek namına hem bireysel iktidarını hem tabii kendi eliyle yarattığı yeni oligarklar eliti iktidarını ve onlarla birlikte onların da bağlı olduğu Amerika'daki belli çevrelere toplam batılı ittifak kümesininle olan o kader bağlarının devam ettirmek için ellerinden gelen arkalarını koymamak gibi bir durumları söz konusu. Eğer devam etmek istiyorlarsa iktidarları ettirmek. Öbür türlü çünkü normal şartlarda seçimlerin olması durumunda normal takvimde işte gelecek senenin başlarında kaybetmeleri %100 ve opozisyon yani muhalefet cephesinin kazanması da büyük bir ihtimal olarak görülüyor. Dolayısıyla Poroshenko artık kaybedecek bir şey olmadığı noktada çoktandır. Hatta kimilerine göre Poroshenko'nun pozisyonu şu anda birkaç yıl evvelki Saakashvili'nin durumunu andırıyor. Yani işte devrik Gürcü liderinin oradan oraya hatırlayalım işte kaçmıştı, iltica etmişti bir ara hatta devletsiz kalmıştı vesaire. Dolayısıyla işte bu hep konjonktürel bu yapılan sıkı yönetim kararı tamamen politik ve evet. Poroshenko ve etrafında galiba çok ufak bir artık çerçeve hareket eden dar bir alan sıkışmış iktidar zümresinin tamamen kendi iç siyasi ve konjonktürel ihtiyaçları paralelinde alınmış bir karar.
Bunlar arasında aşırı sağcıların da olduğunu görüyoruz zannedersem. Çünkü Azov Tugay'ı ki Parubi'nin de parlamento başkanı bugün NATO ile görüşmesi vardı. NATO yetkilileriyle. Onlar destek verdiler bu sıkı yönetime. Ama başkaları muhalefette itiraz bayrağı yükseltiyor. Bu anlamda Poroshenko'nun giderek bu aşırı sağcı gruplarla ittifakını daha derinleştirmek durumu ortaya çıkmaz mı?
Çıkar tabii ki. Zaten buna benzer örnekler yaşanmıştı. Yani Poroshenko'nun onlarla kader birliğini, genel kader birliğini daha derinleştirme ihtiyacı duyduğu dönemler olmuştu pekala. Özellikle 2014-15 döneminde tabii ki Donbas Savaşı süresince. Ancak şunu da görmek lazım. Düşünün ki şu anda henüz bu karar resmileşmedi her şeye karşın parlamentodan. Yani parlamentoda Ukrayna Radası denilen meclisin azımsanmayacak bir kısmı muhalefet cephesi başta olmak üzere resmi isimleri bu çünkü bu karara karşı çünkü onların da farkında bunun tamamen Poroshenko ve etrafındaki ufak artık siyasi bloğun çıkarları temelinde alınan bir prensip karar olduğunu yani kendi koltuklarını koruma oranı diğer bir ifadeyle ve bakın şöyle bir anket söz konusu tam bu bağlamda vurgulanması gereken Ukrayna'da yakın zamanda yapılan kitlesel bugün olsa yani bugün meydan tekrarlansa destek verir miydiniz veya diğer bir ifadeyle eskiye dönme şansınız olsa 2014'de meydan olayları esnasında 2013 sonra 14 başına meydandaki olaylara destek verir miydiniz sorusuna Ukrayna nüfusunun %90'ı en az hayır yanıtı veriyor. Yani bunun içinde tabii ki teorik olarak Batı Ukraynalılar da var, meydanda yer almış olanlar da var vesaire vesaire. Bu aşırıcılara gelecek olursak bu işte aşırı milliyetçilere, faşistlere diyelim, neonazilere, işte ister aydarcılar olsun, ister sağ kanat olsun, ister Azov Tugay vesaire bunlar açıkçası son tarihte şu an olabildiği azınlıkta kalmış, marjinalleşmiş durumdalar. Zaten bunların hiçbir zaman çok ciddi bir kitlesel destekleri yoktu. Ama şu an gelinen noktada en fazla marjinalleşmiş, toplumdan en çok yalıtılmış durumda oldukları dönemi yaşıyorlar her anlamda. Dolayısıyla onların ister siyasi olsun, ister bir takım güç gösterileriyle şu anda Kiev'de yapmaya çalıştıkları gibi olsun destekleri kerem veya doğrudan bence sonucu Poroshenko aleyhine değiştirmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü şunu da bilelim son olarak. Bu Tugayların içinde yer alanların da aslında yine azımsanmayacak bir kısmı eskisi kadar bu davaya tırnak için davalara inanıyor değiller. Toplamda bakıldığında zaten Ukrayna ordusunun o artık sayıları yüz binlere bulan Ukrayna ordusu mensuplarının da yine yapılan anketler bir takım gizliden saklıya diyelim yoklamalar gösteriyor ki sızan bilgiler vesaire. Ukrayna ordusunda çok ciddi bir oranda ki askeri, subayı bu savaşa veya Poroshenko iktidarına, Donbass'ta yürütülen bu kirli savaşa karşı inanmıyor ve şu andaki mevcudiyeti ister cephe hattında olsun, ister ordu safında, ülkenin değişik yerleri tamamen maddi nedenden, tamamen parasal nedenlerden kaynaklı. Çünkü hakikaten de askerlere ve tüm subaylara ciddi oranda ödeme yapılıyor maaş anlamında ki başka şansları yok yani iktidarın şansı yok ki onları orada tutabilsin ve bu şey konjonktürü devam ettirebilsin tamamen ülkenin yaşadığı iktisadi krize de bağlantılı olarak para kazanmak bir motivasyonu söz konusu. Şu an görev yapan ordu mensubunun önemli kısmı. Dolayısıyla bu bakımdan bu toplamda bakıldığında yeniden bu marjinal kesimlerin kısa vadede artık ciddi bir etkinlikleri olacağını inanmak gerçekçi değil.
Peki son olarak bir de Türkiye'yi sormak istiyorum. Türkiye tabii resmi tutum olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü vurguluyor ama diğer yandan Rusya ile ilişkileri de çok iyi. Bugün grup toplantısında Cumhurbaşkanı da düşük tonda hani bu krizin çözülmesini arzusunu dile getirdi. Ama diğer yandan da öyle bir son gelişmelere bakıyoruz. Mesela Türk Akımı projesi Rusya için çok önemliydi. Avrupa'ya, Güney Avrupa hattına gazı taşımak açısından. Türkiye'nin resmi pozisyonu Kiev'le ilişkileri geliştirmek olsa da ki attığı adımların aslında Ukrayna-Türkiye ilişkilerinin altına uyduğu an özellikle Türk Akımı'nın anlaşılıyor. Burada bu bağlamda Türkiye'nin rolünü nasıl görmek gerekiyor? Bir ikincisi Kırım'da da epey bir yakınlaşma söz konusu olmuştu ama son tahlilde resmi adımları da Türkiye atmıyor. Kırım'ın statüsündeki tartışmalı durum nedeniyle Batı dünyasında.
Evet, şimdi bu Türk akım bağlamında baktığımızda yani Türkiye'nin olaya doğrudan veya dolaylı müdahale pozisyonu bağlamında açıkçası Türkiye'nin her halükarda bu bağlamda Rusya'nın tarafında yer alması gerektiği gibi rasyonel bir sorun çıkıyor kaçılmaz olarak. Nitekim şöyle yorumlar ve bakış açıları mevcut şu çok güncel açıdan. Sonuçta bu olaya çok makro açıdan baktığımızda bu Amerikan destekli diyelim hani bunu açalım artık. Tabii çok gizli saklı değil. Bu Ukrayna bu provokatif en başta yola çıktığımız hadise geri dönecek olursak bu Kerç Boğazı meselesi ve onun arkasındaki güçlerin uzun vade stratejisine bakıldığında aslında bir savaş çıkartmak. Bunu bahane etmek ve bunu kullanmak suretiyle Rusya'dan da hakikaten de olabildiği kadar simetrik bir tepki bekleyerek bunu gördükten sonra olabildiğince bir savaşa doğru olayları provoke etmek, geliştirmek gibi bir strateji söz konusu. Ama bu gerçekleştiği oranda tabii bunun neticesinin negatif anlamda yansıyacağı yani fiziksel anlamda ilk yer ve nokta bu Türk Akım projesi. Çünkü tabii çok uzak olmayan bir nokta hali hazırda inşa edilmeye başlandı. Düşünün ki Kerç Boğazı'nın çok değil işte 150 kilometre güney doğusunda boruların indirildiği nokta var. Hem Anapa dediğimiz sahil kesim. Kent ve onun işte hinterlandı. Oradan malum indirilmiş hatırlayalım ve inşa edilmeye başlandı. Dolayısıyla yani Kerç Boğazı'nın etrafının güvenliği, oranın sükuneti, orada herhangi bir savaş çatışma ihtilaf olmaması bu Türk akımının doğrudan doğruya güvenli şekilde devam ettirilip inşasının bitmesi ilintili öbür türlü mümkündü. Yani proje bu bakımdan kesintiye uğrama fiziksel anlamda diyorum tabii. Pekala kesintiye uğrama riski dahi söz konusu böyle bir bu tarz bir gerilim büyürse ve hakikaten de bir topyekün bölgesel bir çatışmaya gerginliğe doğru evrilirse bu hala bu ihtimal söz konusu bunu isteyenler var Ukrayna olduğu kadar Batı dünyasında maalesef Ukrayna'nın bu şekilde öne sürenler tabii Koçbaşı gibi Rusya'ya karşı. Dolayısıyla Türkiye'nin de şu anda belki o kadar doğrudan Ankara Rusya tarafında gözükmüyor belki bu bağlamda bu en son ihtilaf noktasında ancak yani dediğim gibi mantıksal çerçevede bakıldığında ve Türkiye'nin çıkarları paralelinde en başta Türkiye'nin tartışması olarak şu anda hem aslında uluslararası hukuk Kırım'ın meşru şekilde Rusya'da olduğunu hareketle hem de bu karasuları hukukunun prensipleri gözetilmek suretiyle Rusya'nın yanında yer alması gerekiyor. Rus tarafının argümanlarını destekler durumda olması gerekir ama en başta kendisi çok önem arz eden Türk Akım Projesi'nin sarayı diyelim ve geleceğe bakımından.
Çok teşekkür ediyoruz Okay Deprem. Detaylı bilgiler için, yorumlar, değerlendirmeler için çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Evet, Okay Deprem'le konuştuk. Donetsk'te kendisi şimdi bölgeyi çok iyi biliyor. Kırım'daydı yakın zamanda. Rusya ve Ukrayna'nın doğusu Donbas arasında mekik dokuyan bir gazeteci Kerç Boğazı'nı yakından biliyor. Kendisinden değerlendirmelerini, haberleri ve yorumları aldık. Donbas müziğiyle veda edelim size. Çiçerina ile yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ведут бой в чужих городах наши мечты, погибает любовь.
и наш страх, наши голоса навсегда остались во тьме, где-то далеко умирать на войне. И опять все готово для того, чтобы рвать, и легко наполняются яростью наши сердца, и плевать, что никто не хотел бы. Себя, а тем более слов и свинца. Нам бы осадить. С тобой умрем, как ковбой из бешеных псов. Обними меня перед тем, как меня разорвать. Нам бы осадить, но некому это сказать. И опять все готово для того, чтобы рвать, и легко наполняются яростью наши сердца, и плевать, что никто не хотел. Готова для того, чтобы рвать, и легко наполняются яростью наши сердца, и плевать, что никто не хотел умирать. Нам не жалко себя, а тем более слов и свинца.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.